Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. 5. ayrım, 2. bölüm. Eve, soruşturmasının durumunu rapor ederken komutan Whitney camın önünde duruyordu. İri ellerini arkasında kavuşturmuş, camdan dışarıdaki hava trafiğini izliyordu. Son model bir bulut atar, tüm trafik kurallarını ihlal ederek ve Whitney'in genç pilotun göz rengini görebileceği kadar camın yakınından geçti. Çok cesurca diye düşündü Whitney ve hava devriyesinin yüksek sirenlerini duyduğundaysa aptalca diye ekledi. Yakalandın işte diye düşündü. Kanunları uygulamak her zaman böyle kolay olmalıydı işte. Whitney arkasında duran Eve'in sustuğunu fark edince döndü. Yüzü esmer ve genişti. Kısacık asker tıraşlı saçları yeni yeni kırlaşmaya başlıyordu. Soğukkanlı ve ciddi bakışlara sahip bir adamdı ve kariyerinin ilk yarısını sokaklarda geçirmişti. İkinci yarısını masa başında idarecilikle geçiriyor olmasına rağmen hala silah çekmenin ne olduğunu hatırlıyordu. Raporun üzerinde yorum yapmadan önce Teğmen, 128. birimden Yüzbaşı Roth'la bazı görüşmelerim olduğunu söylemek istiyorum. Yüzbaşı Kohli davasının kendi birimine devredilmesi konusunda resmi talepte bulundu. Evet efendim, böyle bir talepte bulunacağını söylemişti. Bu talep konusunda senin fikrin? Gayet anlaşılır bir talep ve duygusal. Anlaşıldı. Bir an başını hafifçe eğerek bekledi. Yüzbaşı Roth'un talebini kabul etme niyetim olup olmadığını sormuyorsun. Efendim, bu talebi kabul etmeniz için stratejik açıdan bir gerekçe yok ve davayı Yüzbaşı Roth'a devretmeye karar vermiş olsaydınız, raporumu dinlemeden önce bana söylerdiniz. Whitney, dudaklarını birbirine kenetleyerek tekrar pencereye döndü. Her iki boyutu da doğru. Davaya sen devam ediyorsun. Yalnız Teğmen, bu gerçekten de duygusal bir dava. Yüzbaşı Roth'un birliği için ve NYPGT'deki her polis için öyle. Her birimiz riskleri biliyor da olsak, içimizden birini kaybettiğimizde bu hepimiz için zordur. Ancak elimizdeki cinayetin doğası işleri farklı bir boyuta taşıyor. Aşırı şiddet kullanımı profesyonel bir infaz olmadığı anlamına gelmiyor. Hayır efendim, gelmiyor. Ama o açıyı göz önünde tutuyorum. Eğer Riker işin içindeyse, kiraladığı kişi aşırı şiddet kullanma talimatı almış olabilir. Komutanım, henüz Kohli'nin nasıl bir polis olduğunu bilmiyorum. Kendini Riker'ın bir maşası karşısında böyle savunmasız bir pozisyonda bırakacak kadar aptal ya da kibirli olup olmadığını bilmiyorum. Peabody, dedektifin kayıtlarını ve davalarını inceliyor. Kimlerle yakındı, muhbirleri kimdi, Riker soruşturmasında ve davasında ne durumdaydı öğrenmem lazım. Riker'ın arkasında olduğuna inandığımız ilk polis cinayeti değil bu ama genelde bu kadar dikkat çekici şekilde çalışmaz. Bu olayda kişisel olan bir şey var efendim. Kohli'ye karşı mı, polislere karşı mı bilmiyorum ama oldukça kişisel olduğuna eminim. Kulübün sahibi Rourke diye ekledim. Evet, haberim var. Arkasına dönerek Eve baktı ve masasına doğru ilerledi. Her şekilde kişisel, değil mi Teğmen? Kulüp personeli ve müşterileri hakkında bilgi edinmemiz daha kolay ve çabuk olacak. İdarecisi gönüllü olarak görüşmeye geldi. Kohli'nin NYPGT çalışanı olduğunu saklaması acaba iş üzerinde miydi diye düşündürüyor beni. Kimliğini özellikle gizledi ve kendini farklı bir işte çalışıyormuş gibi gösterecek kadar ileri gitti. Bir dava için bunu yaptığını gösteren herhangi bir kanıt yok. Yani gayri resmi olması gerek. Dedektif Kohli'nin kimliğini gizleyerek Araf'ta çalışmasını gerektirecek resmi ya da gayri resmi bir soruşturmadan haberim yok. Ama konuyu Yüzbaşı Roth'la görüşeceğim. Eve, itiraz etme fırsatı bulamadan elini kaldırdı. Eğer bu soru senden ziyade benden gelirse işler daha sorunsuz yürür Dallas. Bırakalım biraz sorunsuz olsun. Evet efendim. Ama dişlerini sıkıyordu. Kohli'nin parasal hesaplarını incelemek için resmi bir izne ihtiyacım var. Eşiyle ortak hesapları var. Şu noktada Bayan Kohli'yi bu konuda rahatsız etmek istemiyorum. Whitney, ya da hesapları incelemeden önce kadını haberdar etmek istemiyorsun diye ekledi. Ellerini geniş bir açıyla masanın üzerine koydu. Rüşvet aldığını mı düşünüyorsun? Bu ihtimali elemek istiyorum efendim. Whitney, ele o halde diye emretti. Ve sessizce yap bunu. Ben sana iznini vereceğim. Sen de bana o polisin katilini getireceksin. Eve, günün geri kalanını Cohen'in kayıtlarının üzerinden geçerek, davalarını inceleyerek adamı tanımaya, nasıl bir polis olduğunu anlamaya çalışarak geçirdi. Gördüğü şey, istikrarlı bir şekilde işine devam eden, belki hafifçe potansiyelinin altında kalan ortalama bir polis memuruydu. Nadiren nöbet kaçırdığı gibi fazla mesaiye de nadiren kalıyordu. Hiçbir zaman yoğun teste tabi tutulmamıştı çünkü silahını hiçbir zaman aşırı güç kullanmak için çekmemişti. Yine de çok sayıda davayı kapatmış ya da kapanışına katkı sağlamıştı. Kapattığı ve devam eden davalarındaki raporları yerinde, özenle yazılmış ve ayrıntılıydı. Eve, karşısındaki adamın kitaptaki kurallara uyan, işini yapan, sonra akşam olduğunda evine gidip geçirdiği günü aklından çıkaran biri olduğunu düşündü. Ama nasıl diye merak etti. Birisi böyle bir şeyi nasıl başarabilirdi ki? Ordudaki kayıtları da benzerdi. Sorun da yoktu, övgü de. 22 yaşında orduya girmiş, ikisi askeri polis birliğinde olmak üzere 6 sene hizmet etmişti. Her şey tam olması gerektiği gibiydi. Eve göre inanılmaz, normal bir yaşamdı. Gereğinden fazla mükemmel. Araf'ta çalışan Nestor Wine'la link bağlantısı kurmaya çalışırken karşısına bitkin görünüşlü karısı çıktı. Kadın Eve, kocasının önceki gece mesaisi bitmeden sancılar içinde eve gelişini anlattı. Kendisi de sabahın 3'ünde gittikleri ve kocasının apandisit teşhisiyle yatırıldığı hastaneden yeni dönüyordu. Kadının ifadesi doğrulanmaya gayet açıktı. Eve'in Bayan Wine'dan alabildiği tek ipucu, Nancy adında bir striptizci ile temasa geçilebileceği olmuştu. Söylediğine göre, Cohley, Vince'i eve gönderdikten sonra mekanda bu kadın kalmıştı. Eve yine de hastaneyi arayarak o sabahın erken saatlerinde Nestor Wine adında birinin gerçekten de acil servise geldiğini ve apandisit ameliyatı için yatırıldığını doğruladı. Eve, görüşecekleri listesinde Nestor'un üzerini çizip striptizciyi eklemeye karar verdi. Hemen Mies ve dedektif Martinez aramalarına dönmemişti. Alabildiği tek cevap görevde oldukları ve müsait olmadıklarıydı. İkisine de birer mesaj bıraktıktan sonra dosyalarını topladı ve eve gitmek üzere hazırlanmaya başladı. Akşamleyin Cohley'nin parasal kayıtlarını iyice inceleyecekti. Peabody küçük bölmesinde evrak işlerinin arasına gömülmüş halde buldu. Kalanını yarına bırak, evine git. Gerçekten mi? Peabody yüzü aydınlanarak bilek ünitesine baktı. Tam vaktinde. Charles'la saat 8'de randevum var. Şimdi gidip süslenmek için vaktim olacak. Eve cevap olarak homurdandığında Peabody sırıttı. İki erkekle aynı anda oynaşmanın sıkıntısı nedir biliyor musun? McNab'i erkekten mi sayıyorsun yani? İnan iyi gününde ise Charles'a çok hoş bir rakip olabiliyor. Her neyse, ikisini birden görmenin sıkıntısı ne biliyor musun? Hayır Peabody, ikisiyle birden görüşmenin yarattığı sıkıntı nedir? Hiç. Peabody şen bir kahkaha atarak çantasını aldı ve masasından kalktı. Yarın görüşürüz. Eve başını salladı. Tek bir erkekle uğraşmanın bile yeterince zahmetli olduğunu düşündü. Ve bu polis merkezinden bir an evvel çıkmayı başarabilirse, belki de bir kez olsun ondan önce eve gitmeyi başarabilirdi. Kendini denemek için aklını dava dosyalarından uzaklaştırmaya çalıştı. Zaten trafik zihnini tamamen dolduracak kadar berbattı ve her yanı sarmış hareketli reklam panoları, bahar modasından son model spor arabalara kadar her konuda dikkat çekici, abartılı reklamlarla doluydu. Hareketli ekranlarda tanıdık bir yüz gördüğünde neredeyse bir seyyar satıcıya yandan çarpıyordu. Mavis Freestone, 34. cadde üzerinde dik dik şekillendirilmiş alev rengi saçlarıyla salınıyordu. Üzerindeki meneviş mavisi kıyafetle hurdaların üzerinde şuh bir şekilde ilerliyordu. Her hareketiyle saçları kızıldan altın rengine veya göz alıcı bir yeşile dönüyordu. Eve'in yüzüne sersem bir gülümseme yayıldı. Tam Mavis'e göre bir şey bu diye düşündü. Tanrı aşkına, bu Mavis. Şuna bak, yürü be. Mavis gerçekten uzun bir yol kat etmişti. En yakın arkadaşı bir zamanlar bizzat hapse attığı sokak dolandırıcısından, 3. sınıf gece kulüplerinin şarkıcısına ve şimdi de gerçek bir müzik yıldızına dönüşmüştü. Kelimenin en geniş anlamıyla müzik diye düşündü Eve. Mavis'i arayıp şu anda neye baktığını söylemek amacıyla araç linkine uzandığı sırada özel cep linkinin çaldığını duydu. Arkasından kaba bir şekilde kornaya basan bir sürü sabırsız sürücüye rağmen gözlerini reklam panosundan alamıyordu. Linki açarak, "Evet," dedi, "Dallas." "Selam Dallas, Webster." Birden Eve'in omuzları gerilmişti. Don Webster'ı özel hayatından tanıyor olabilirdi ama hiçbir polis iç işlerinden aranmaktan hoşlanmazdı. "Neden beni özel linkimden arıyorsun? İç işlerinin resmi kanalları kullanması gerekir. Seninle konuşmak istiyordum. Birkaç dakikan var mı? Konuşuyorsun ya, yüz yüze." "Neden?" "Hadi Dallas, en fazla 10 dakika. Eve gidiyorum, yarın ara." Webster, "10 dakika," diye yineledi. "Sizin evin oradaki parkta buluşalım. İç işleriyle alakalı bir mesele mi bu?" "Konuşuruz." Adamın yüzüne yayılan muzaffer gülümseme Eve'in şüphelerini daha da artırdı. "Seninle orada buluşuruz. Hemen arkandayım." Eve, gözlerini kısarak dikiz aynasından baktığında adamın söylediğinde ciddi olduğunu gördü. Hiçbir şey söylemeden bağlantıyı kesti. Kendi evinin kapısında durmadan bir iki blok aşağıya gitti, sonra en uygun park noktasını bulduğunu düşündüğünde kenara çekti. Webster'ın arabasını öylece ilk bulduğu yere ve iki araba yeri işgal edecek şekilde çekmesi Eve'i şaşırtmadı. Adam, akşam yürüyüşüne çıkmış şık bir çiftin ve kendileriyle aynı ölçüde stil sahibi üç Afgan tazılarının kibirli bakışlarına da aldırmadı. Görevde ışığını yakarak arabadan uzaklaştı. Webster'ın gülümsemesi her zaman en pratik silahıydı ve adam şu anda da açık mavi renkli gözlerine dostça bir ifade yerleştirmiş halde bu silahı kullanmaktan çekinmiyordu. Yüzü ince ve keskin hatlıydı ve muhtemelen yaşlandıkça daha bilge bir görüntü kazanacaktı. Koyu kahverengi saçları hafif dalgalıydı ve hoş bir kesimi vardı. "Epey sınıf atlamışsın Dallas. Burası inanılmaz bir muhit."
"Evet, ayda bir tüm mahalle toplanıyoruz ve çılgınca parti veriyoruz. Ne istiyorsun Webster?" Üstünkörü nasıl gidiyor diye sorarak baharın tazeliğini taşımaya başlayan ağaçlara doğru ilerledi. Eve öfkesini bastırmaya çalışarak ellerini pantolonunun ceplerine soktu ve Webster'a yetişti. "İyi gidiyor. Senden ne haber?" "Bir şikayetim yok. Güzel bir akşam. New York'ta bahar bir başka oluyor." "Ya, evet. Peki şu Yankees'in durumuna ne diyorsun? Tamam mı? Artık kısa sohbetimiz bitti mi? Ne istiyorsun?"
"Sohbet konusunda hiçbir zaman iyi değilsindir zaten." Webster onu yatağa atmayı başardığı ilk ve tek seferi hatırladı. O zaman da hiç konuşmamışlardı.
"Neden oturacak bir bank bulmuyoruz? Dediğim gibi çok hoş bir akşam. Oturmak filan istemiyorum. Soyalı sandviç de istemiyorum, havadan bahsetmekte. Sadece evime gitmek istiyorum. Yani söyleyeceğin ilginç bir şeyin yoksa yapacağım şey de bu."
Eve arkasını döndü ve üç adım ilerledi.
"Kohli davasını sana vermişler."
"Doğru." Eve ona döndü. İç alarm sisteminde kırmızı ışıklar yanıp sönmeye başlamıştı. "İç işlerinin bu konuyla ilgisine?"
"İç işlerinin bir ilgisi olduğunu söylemedim. Bir polis öldürüldüğünde yaptığımız normal soruşturma yalnızca."
"Normal soruşturmada dava yetkilisiyle mesai saatleri dışında gizli bir buluşma olmaz."
Webster tek elini kaldırarak, "Hey, biz eski dostuz," dedi. "Akademiden beri tanıyoruz birbirimizi. Böylesi daha uygun olur diye düşündüm."
İyi, gözlerini adamın gözlerinden hiç ayırmadan ona doğru ilerledi ve tam önünde durdu. "Sakın beni aptal yerine koyma Webster. İç işleri benim soruşturmamla neden ilgileniyor?"
"Bak, ön raporu gördüm. Zor bir dava bu. Emniyet birliği için, birim için, ailesi için."
Eve'in beyninde bir şeyler işlemeye başladı.
"Kohli'yi tanır mıydın?"
"Pek sayılmaz." Webster'ın yüzüne hafif bir gülümseme yayıldı. Hafif, buruk bir gülümsemeydi.
"Çoğu dedektif iç işlerinden biriyle sosyalleşmekten pek hoşlanmıyor. Yani kanunsuz bir polis gördüğünüzde hepinizin kaşlarını çatması ama onları yakalamaya çalışanlardan da uzak kalmayı tercih etmeniz cidden tuhaf. Kohli'nin kanunsuz bir şeylere bulaştığını mı söylüyorsun?"
"Kesinlikle öyle bir şey söylemiyorum. Üstelik devam eden bir soruşturmayı seninle tartışma yetkim yok. Yani bir soruşturma açılsaydı bile."
"Saçmalıyorsun Webster. Külahımı anlat. Elimde ölü bir polis var. Eğer bir işlere bulaşmışsa bilmem gerek." İç işleri yetkisinde olan bir şeyi seninle tartışamam Dallas. Yalnızca Kohli'nin parasal kayıtlarını sorguladığını fark ettim. Eve öfkeden patlamak üzere olduğunu hissederek bir an bekledi. Bir cinayet soruşturmasını seninle tartışamam ve acaba neden soruşturmamın sıradan bir prosedürü sıçan birliğinin dikkatini çekti? İşte şimdi beni kızdırmaya çalışıyorsun. Webster soğukkanlılığını koruyarak omzunu silkti. Ben yalnızca gayri resmi ve dostça bir tavırla sana bu soruşturmanın sessizce bir an evvel sonlanmasının tüm birliğin hayrına olacağı konusunda uyarıda bulunuyorum. Riker, Kohli'yi besliyor muydu? Bu kez Webster'ın yanağında bir kas seyirdi ama konuşmaya başladığında sesi gayet netti. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Dedektif Kohli'nin parasal kayıtlarını incelemek zaman kaybı Dallas ve ailesini üzecek. Adam görev başında ölmedi. Bir adam öldürülünceye kadar dövüldü. Bir polis. Bir kadın dul kaldı. İki çocuk babasını kaybetti. Ve görev başında olmadığı için daha mı az önem taşıyor bunlar? Hayır. Webster, mahcup olmuş gibi gözükecek duyarlılığa ya da zekaya sahipti. Sonra bakışlarını çevirdi. Hayır ama sonuç değişmiyor. Sana söylediğim şeyler değişmiyor. Bana işimi nasıl yapacağımı öğretmeye kalkma Webster. Bir cinayet soruşturmasını nasıl yürüteceğimi anlatma bana. Polislikten vazgeçen sensin, ben değil. Dallas, Webster, Eve'in arkasından gelmiş, arabaya varmadan ona yetişmişti. Onu kolundan yakaladı ve kendine doğru çevirdi. Bir taraftan da bu hareketi yüzünden Eve'in gazabına uğrayacağını bildiğinden hafifçe sinmişti. Bunun yerine genç kadının sert, boş ve buz gibi bakışlarıyla karşılaştı. Ellerini çek üzerimden. Hemen. Webster söylenene uydu ve ellerini cebine soktu. Yalnızca iç işlerinin bu işin sessizce kapanmasını istediğini anlatmaya çalışıyorum. Peki, iç işlerinin ne istediğinin umurumda olduğunu nereden çıkardın? Dedektif Ty Kohli'nin ölümüyle ilgili soruşturmama yardım edecek bir şeyin varsa benimle iletişim kur ama resmi kanallarla. Bir daha beni sakın takip etme Webster. Asla. Eve, aracına binerek bir süre trafiğin müsait olmasını bekledi ve U dönüşü yaparak uzaklaştı. Webster, onun uzaklaşmasını ve artık içinde yaşadığı dünyanın kapılarından girmesini izledi. Üç derin nefes aldı. İşe yaramadığını görünce, arabanın lastiğine bir tekme savurdu. Yaptığı şeyden nefret ediyordu. Dahası, Eve'i hala unutamamış olmaktan nefret ediyordu. 5. ayrımın sonu. Sayfa 42. Devamı 6. ayrımda.